Ayrım 5. Güvercin Gerdanlığı, İbn Hazm, sayfa 42. Eserleri. İbn Hazm'ın eserlerinin sayısı 400'e ulaşmıştır. Fakat tarih ve biyografi kitaplarında araştırma yoluyla bize ulaşanlar şunlardır. 1. El-İhkam li Usulil Ahkam. 2. İsarü Tebdilil Yehudi ve Nasara fit Tevrati vel İncili ve Beyanü Tenakudi ma bi eydihim min zalike mimma la yahtemilut tevil. 3. El-İsal ila Fehmi Kitabil Hisal, 24 cilt. 4. Et-Tagrib fi İlmil Mantık. 5. Et-Telhis ve Tahlis fil Mesai Lilleti la Nassa aleyha fil Kitabi ve Sünne. 6. Cemheretül Ensab. 7. Es Siretün Nebeviye. 8. Şerhü Muvatta li İmam Malik. 9. Kitabül İttisal. 10. El İmame vel Hilafe. 11. El Cami fi Haddi Sahihil Hadis bi İhtisaril Esanit. 12. Hüccetül Veda. 13. El Hisalül Cemaiye fil Vacibi vel Helali vel Haram. 14. Es-Sadi ve Radi. 15. El-Faslü Beyne Ehlil Ehvai ve Nihel. 3 cilt. 16. Keşfül İrtibasi Lima Beyne Zahiriye ve Asabil Kıyas. 17. Ma Halefe Fihi Ebu Hanife ve Malik ve Şafii Cumhurül Ulema. 18. Müdavatün Nüfus. 19. Meratibül Ulum ve Keyfiyetü Talebiha. 20. Müntekal İcma. 21. Mühimmüs Sünne. 22. Nakdül Arus, Fin Nevadir. 23. Nüketül İslam. 24. El Muhalla, Fil Fık. 13 cilt. 25. El Marib, Fitarihil Marib. 26. Tavkül Hamame, Fil Ülfe Vel Ullaf. 27. Risale fi Fadlil Endülüs. 28. Esvakül Arap. 29. Zikru Evkatül Umera ve Eyyamihim Bil Endülüs. 30. İptalül Kıyas ve Rey vel İstihsan. 31. Mesailü Usulil Fık. 32. Kitabül Usul vel Füru. 33. Meratibül İcma. 34. En Nübzetül Kafiye. 35. Risaletül Beyan an Hakikatil İman. 36. Et-Takrib fi Hududil Kelam. 37. Kitabün Nasih vel Mensuh. Şimdi Tavkül Hamame fil Ülfe vel Ullaf adlı edebi eserini 3. bölüme bırakarak yukarıda adlarını sıraladığımız eserlerinden önemli bulduğumuz birkaçını kısaca tanıtalım. 1. Kitabül Fasl fil Milal vel Ehvai ve Nihal. En ünlü kitaplarından birisidir. İslam hakkında mevcut muhtelif dini mütalaları bu eserinde eleştirmiş, eşarilere ve bilhassa bunların ilahi sıfatlar hakkındaki anlayışlarına şiddetle hücum etmiştir. Fakat Kur'an'ın insana mahsus tabirleri hususunda İbn Hazm kendi usulünü terk ederek bunları ruha istinad eden bir itikatla telif etmeye mecbur olmuştur. 3 cilttir. 1929'da Kahire'de basılmıştır. Bu kitap üzerine tahlili bir inceleme ile kısmen çevirisini Asin Palacios İspanyolcaya yapmıştır. 1927 ila 35 Madrid. Ondan önce Goldziher Di Zahiriten adlı eserinde en önemli noktalara değinmiştir. Ancak İbn Hazm bütün halinde tahlil ve tenkit henüz edilmemiştir. İlk olarak Goldziher'in tanıtmış olduğu eserde İbn Hazm, İslam'ın dışındaki inanç sistemlerini, özellikle Yahudi ve Hristiyanlarınkini tetkik ve tenkit etmiştir. Metinlerin tahrifine dair ithamlara dayandırarak bunların kitaplarında mevcut olan tezat ve manasızlıkları tebarüz ettirmiştir. Asin Palacios çevirisinin 1. cildinde İbn Hazm hakkında, yaşadığı dönemin çevresinde yetişmesini, teolojik ve felsefi prensiplerini, eserlerini ve ekolünü inceleyen etraflı bir inceleme sunmuştur. 2. Kitabül Ahlak ve Siyer fi Müdavatin Nüfus. Ahlak ilmine dair olan bu eseri, yazarın olgun yaşamının ve çilelerle dolu deneyimlerinin ürünüdür. Bu eserde Asin Palacios tarafından İspanyolcaya çevrilmiştir. 3. Risale fi Fadlul Endülüs. Bu eserini Tavkül Hamame'yi yazdığı dönemde yazdığı tahmin edilmektedir. Yazarın dostu Ebubekir Muhammed bin İshak'a ithaf ettiği bu eser El Makkari'de yer almaktadır. Bu eser Endülüs Müslümanlarının en eski eserlerinden en önemlileri hakkında etraflı bir bilgi vermektedir. 4. Kitabül Muhalla fil Fıkh. Bu eserinde fıkıh hakkında zahiri mezhebine mahsus bir usulü ortaya koymuş ve açıklamıştır. Burada zahiriye usullerinin dini meselelere tatbiki için İbn Hazm yeni bir şekil kullanmıştır. Kur'an ve hadisin zahiri anlamına itibar edilmesini savunmuştur. 5. Et-Takrib fi Hududil Kelam. Bu kitap elimize geçmemiştir. Kitabül Fasl'da sözü geçen bu kitabın konusunu gene oradan öğreniyoruz. Bu kitapla İbn Hazm'ın kelam ve mantık alanındaki çalışmalarını tahmin edebiliyoruz. Bakınız İslam Ansiklopedisi, cilt 5/2, sayfa 748. İbn Hazm, geniş kapsamlı, ilmi ve muazzam edebi gücüne kanıt olan muhteşem eserler bırakmış, fakat bize kadar çok azı ulaşmıştır. Çünkü eserlerinin büyük bir kısmı yok olmuştur. 30 küsür tanesi matbu olup 10 bin sayfa kadar tutmaktadır. Bir kısmı çeşitli dillere çevrilmiş, bazısı da hala Doğu ve Batı'da Arap ve yabancı üniversitelerinde okutulmaktadır. O, eserlerini mücerret eser yazmış olmak için veya ilmiyle iftihar etmek yahut kendisine yüzlerce kitap ve risale yazmış denilmesi için değil, Allah'ın rızasını dilemek ve marifet taliplerinin yazıların arkasındaki büyük faydaları tahkik etmelerini sağlamak için yazmıştır. İbn Hazm'ın teliflerini konularına göre kesin çizgilerle ayırmak kabil değildir. Mesela El Fasl'da kelam, hadis, dinler tarihi, mezhepler tarihi ve siyaset gibi muhtelif mevzuların bir arada bulunması, bu eserin hangi konuya dahil edileceği hususunda tereddüt meydana getirmektedir. El Muhalla tamamen fıkhi konularda yazılmış olmasına rağmen, diğer bazı ilimler bu arada serpiştirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta muhtevi olduğu ilimleri ayırırsak, her ilim için ayrı bir cilt ortaya çıkarmanın mümkün olduğu bile söylenir. Bununla birlikte, zamanımıza kadar gelebilmiş olan eserlerinden, bilinebilenlerin birkaç konu çerçevesinde toplanması uygun olur kanaatindeyiz. Selman Başaran, İbn Hazm ve Hadisteki Metodu, Ankara 1977, sayfa 78. Görüldüğü üzere hayatını ilme vermiş olan İbn Hazm, maalesef bize kadar pek az eseri ulaşabilmiştir. İsim olarak elimizde listesi bulunanlar bile onun tüm yazdıkları yanında çok az kalmaktadır. İlim tarihinde hazin bir durum diye nitelendirebileceğimiz bu tür vakalar sadece İbn Hazm için söz konusu değildir. Fakat İbn Hazm'ın teliflerinde biraz daha değişik bir manzara göze çarpar. Onun zahiri oluşu ve ekseri ulema tarafından kendisine cephe alınmış olunması sebebiyle talebelerinin bütün gayretlerine rağmen eseri sonraki nesillere tam olarak intikal edememiştir. Bu arada o devirdeki imkanların kısırlığını da hesaba katmak gerekmektedir. AGE Tez sayfa 84. İbn Hazm döneminde siyasal hareketler. Abdurrahman bin Muhammed en-Nasır'ın Hicri 350'de ölümünden sonra oğlu Hakem bin Abdurrahman Mustansır Billah lakabıyla hilafete geçmiş ve 15 yıl 5 ay makamda kalmıştır. Hakem'in 366'da ölümünden sonra oğlu Hişam el-Müeyyed'e biat edildi. Hişam 10 yaşındaydı. Bu yüzden bütün işlere hacip, bugünkü deyişle Başbakan Mansur bin Ebi Amir bakıyordu. O öldükten sonra da yerine oğlu Muzaffer geçti. Sonra kardeşi Abdurrahman geçti. Bu bakanların iş başında olduğu zamanlar Hişam II'nin hiçbir fonksiyonu olmamıştır. Zaten Hişam II'nin babası Hakem'in ölümüyle Endülüs'te altın çağı sona ermiş, ızdırap dönemi başlamıştır. Muhammed bin Hişam bin Abdülcebbar, 399 yılında ayaklanmış, Hişam II'yi düşürmüş, askerler Hacip Abdurrahman bin Muhammed'i öldürmüşlerdir. Böylece fitne başlamış oluyordu. Bu arada Berberiler Süleyman bin Hakem'le birlikte Kurtuba'ya girdiler. Pek çok tahribat yaptılar. Hişam II'yi öldürdüler. Hicri 403. Daha sonra iş başına Hamudiler geçer. Bunların Endülüs'teki egemenliği 426 yılına kadar sürer. Fakat Kasım'ın Berberilerle birlikte Kurtubalılarca bozguna uğratılmasından sonra Kurtuba halkı emirliğin Abdurrahman bin Hişam bin Abdülcebbar'a verilmesinde oy birliğine varmış ve 414 yılında ona biat etmişlerdir. Bu zat bir ay 19 gün hilafette kalmıştır. İbn Hazm bunun veziri olmuştur. Sonra bir ayaklanma olmuş ve Hişam'ı öldürmüşlerdir. Olaylar gene sürmüştür. Öyle ki Emevi egemenliği son bulmuş ve Tavaif-i Mülük dönemi başlamıştır. Onların arasında da çeşitli kavgalar ve çatışmalar eksik olmamıştır. İşte İbn Hazm bu türlü siyasal olayların olduğu bir ortamda yaşamış, bu olayların etkisinden kendini kurtaramamıştır. Ancak daha sonraları bu olaylardan uzaklaşmış, kendini tamamen ilme vermiştir. Bakınız Selman Başaran, İbn Hazm ve Hadisteki Metodu, Ankara 1977, sayfa 1-3. Bu siyasal olaylar güvercin gerdanlığında ayrıntılı biçimde anlatılmaktadır. Bakınız Leon Berger, Le Collier du Pigeon, sayfa 306-311. İbn Hazm döneminde bilimsel ve düşünsel hareketler. İbn Hazm'ın çağı bilimsel hareketlerin genişleyip geliştiği bir çağdır. Hatta Avrupa'da Rönesans hareketlerinin başlamasında da etkisi olduğu inkar edilemez. Endülüs'te yaşayan halk çok değişik ırklardan olmakla birlikte Müslümanlık onların arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. Müslümanların öteden beri bilinen ilim ve sanat aşkı bu çağda da kendini göstermiş, mevcut bütün bilim dalları ile uğraşmalarında biricik etken olmuştur. Emevi halifeleri, başta Abdurrahman bin el-Hakem olmak üzere ilmi teşvik etmiş, bilim adamlarının saygınlığı artmıştır. Matematik, astronomi yanında hadis, hukuk, tarih ve edebiyat dallarında bilimsel araştırma ve incelemeler yapılmış, önemli eserler vücuda getirilmiştir. Endülüs'te ilim ortamının gelişmesine sadece devlet başkanlarının, halifelerin teşvik ve desteği yardımcı olmamış, aynı zamanda doğudan gelen bazı bilim adamlarının da önemli rolü olmuştur. Edebiyat ve bilim dalları bu sayede çok gelişmiştir. Bunun yanında bazı Endülüs bilginleri ilim tahsil etmek için doğuya gitmişler, orada derinleştikten sonra Endülüs'e dönmüşlerdir. Örneğin Yahya bin Yahya el-Leysi Medine'ye gitmiş, orada İmam Malik'ten Muvatta'yı okumuş, daha sonra Mısır'a gitmiştir. İbn Hazm'ın yetişmesi çoğunlukla Emevi hanedanının iş başında olduğu döneme rastladığından o ilim ve kültür hazinelerini görmüş, onların pek çoğundan yararlanmıştır. Felsefeyle ilgili eserlerin çevrilmesi işi de o dönemde yapılmış, Yunan düşüncesi bütünüyle ortaya konulduktan sonra Endülüslü Müslüman düşünürler özgün eserler vermişlerdir. İbn Hazm bu bilgin ve düşünürlerden Fadailül Endülüs ve Tavkül Hamame adlı eserlerinde söz etmiştir. Böylece kendisinin yetiştiği ortamı da açıkça ortaya koymuş oluyordu. Endülüs'te Yahudi ve Hristiyan düşüncelerinin yanında Mutezile düşüncesinin de önemli ölçüde var olduğu bilinmektedir. Hatta ileri gelen birçok bilginlerin Mutezile olduğu söylenir. Endülüslüler çoğunlukla Eş'aridir. Fıkhi konularda ise Malikidirler. Devletin resmi mezhebi de Maliki olduğu için geniş çapta yayılma olanağı bulmuştur. Maliki mezhebi İbn Hazm'da önceleri bu mezhebi benimsemişken daha sonraları Zahiri mezhebine geçmiş ve o mezhebin ileri gelenler arasında sayılmıştır. İbn Hazm'ın dönemi her ne kadar siyasal kargaşanın bol olduğu bir dönemse de bilimsel ve düşünsel hareketlerinde o oranda yoğun olduğu bir dönemdir. İbn Hazm'ın oğulları arasında Ebu Rafi el-Fazl, ölümü 479, alim bir yazar olarak zikredilmektedir. Ebu Üsame Yakup'la Ebu Süleyman el-Musab adındaki oğulları da babalarının ilmini yaymakla tanınmışlardır. 3. Bölüm. Güvercin Gerdanlığı. Genel Yaklaşım. Güvercin gerdanlığı, Endülüs düşüncesi ve edebiyatı için bir fikir edinme bakımından iyi bir örnektir. Psikoloji alanında gözlem ve anıları değerlendirmesi yönünden de dikkati çeken bu eser, aynı zamanda İslam uygarlığının ve varyasyonlarından biri olan Endülüs medeniyetinin ilgi konuları hakkında bizi aydınlatmakta, yanlışları ve doğruları, ölçülülük ve aşırılık zemininde ipuçları arayacaklara ışık tutucu bir deneme özelliğini taşımakta, aynı uygarlığın yükselme ve batış sebeplerini araştırmak için düşüncelere çıkış noktası çağrışımları sunmaktadır. Güvercin gerdanlığı, güvercinlerin boynunda bulunan halka biçimindeki tüyler, klasik İslam edebiyatında boyuna geçen ve ölünceye kadar çıkmayan aşk zinciri sembolü olarak birçok şair tarafından kullanılmıştır. İbn Hazm, bu şairlerin en başta gelenlerinden olmakla birlikte, burada işlediği konu, Arap edebiyatında ilk kez işlenen bir konu değildir. Ondan birkaç yüzyıl önce, Cahiz 770 ila 868, Arap yazarıdır. Nesir yazarlarının en ileri gelen ne olan Cahiz, aynı zamanda bir ilahiyatçı olup yabancı örf ve adetleri toplamıştır. Eski Arap gizli bilimlerini pek iyi bilir. Mizahi ve kendine özgü bir üslupla türlü alanlarda eser vermiştir. Yukarıda adı geçen eserinden başka, Hayvanlar Kitabı adlı eseri bir zooloji kitabı değil, içinde edebi nükteler ve halk masalları bulunan bir eserdir. Ayrıca Belagat Kitabı ise Arapça belagat örnekleri içerir. Kadınlar ve aşk üzerine bir kitap yazmıştı. Fil Işk ve Nisa. Kahire'de Hicri 1324'te Et-Tekaddüm matbaasında yayınlanan Resail'in 7. bölümünde yer almaktadır. 10. yüzyılda aynı tema, İhvanüs Safa risalelerinden Resail birisinin konusunu teşkil etmektedir. Aşağı yukarı gene aynı çağda Mesudi Ebul Hasan Ali İbn el-Hüseyin İbn Ali el-Mesudi. Arap tarihçisi, coğrafyacısı, gezgin. Mürücüz Zehebi ve Meadinül Cevahiri, Altın Tarlaları ve Mücevher Ocakları adlı eseriyle Kitab-ı Tembih vel İsraf adlı eseri vardır. Bu kitap hayatının eserinin özetidir. Mürücüz Zehebin de aynı konuyu incelemektedir. İbn Hazm'dan sonra başka ünlü yazarlar da aynı konuya ilgi duymadan edemediler. 11. yüzyılda Gazali, Mizanül Amelinde bu konuya değindi. Fakat daha çok tasavvufi aşk yönünden inceledi konuyu. 14. yüzyılda ünlü Hanbeli bilgin İbn Kayyim el-Cevziye, aşk derdinden nasıl iyileşilir sorusuna fetvalar şeklinde cevaplar verir. Verdiği cevaplar El-Cevabül Kafi Limen Se'ele Anit Dava Eş-Şafi adındaki eserin konusunu oluşturdu. Bu eserin birçok bölümü yazarın Tavkül Hamame'den haberi olduğu kanısını uyandırıyor. Son olarak gene aynı konuda doğuda çok yaygın olan bir eseri de zikredelim. Yazarı gözü kör bir doktor Davud İbn Ömer el-Antaki'dir. İbrahim el-Bikai tarafından bir önceki asırda yazılan Esvakül Eşvak adındaki incelemeyi yeniden ele almış, tamamıyla yeniden yazmıştır. Davud'un eserinin adı Tezyünül Esvak bir Tafsili Eşvakil Uşşak'tır. Bütün bu edebi ürünler arasında hiç kuşku yok ki en güzel ve en ilginci Tavkül Hamame'dir. Canlı, diri, özgün, kişisel, yazarın yaşadığı çağ içinde güncel özelliğiyle ötekilerden hemen fark edilir. Geçmiş çağların ünlü aşkları değildir söz konusu olan. Leyla ve Mecnun, Buseyne ve Cemil, Azza ve Küseyir ve tüm ötekiler, klasik aşık çiftler, Tavkül Hamame'de özellikle dışta tutulmuştur. Yazar orada bize yalnızca yaşadıklarını, bizzat başından geçenleri anlatmaktadır. Kendi dışında eserindeki kişileri bizzat tanıdığı, sık sık görüştüğü insanlardır. Prensler, bakanlar, bilginler ve öğrencilerden büyüleyici bir üslupla son derece güzel bir tarzda bize değişik aşk hikayeleri anlatmaktadır. Bununla birlikte Petrov'a göre bu kitap 11. yüzyılda İspanya Araplarının özel yaşamlarının ne olduğunu anlamamızı sağlıyor, o çağın tarihinden çok zengin ve parlak bir hisse çıkartıyor. Bu biraz aşırılık olur ama gerçekten eğer İbn Hazm eserindeki çerçeveyi bizzat yaşadığı ortamdan yani Müslüman Endülüs'ten çıkartmışsa, anlattığı öykülerin ve çizdiği tabloların yalnızca Endülüs'e özgü bir özellik taşıdığı iddiasında bulunmuyoruz. Tavkül Hamame'de, Kurtuba'da geçen falan sahnenin dekoru pekala Bağdat olabilir. Tavkül Hamame'nin bir başka önemli özelliği de, kitapta geçen şiirlerin çok az birkaçı dışında hepsinin bizzat İbn Hazm'ın şiirleri oluşudur. Fakat bunlar çok belirgin bir özellik taşıyor demek değildir bu. Burada da Petrov'un düşüncesine katılamayacağız. Ona göre İbn Hazm yaldızlı sözlerden tiksinir. Ruhsal durumları ilkel yalınlık içinde ortaya koyan açık ve doğal şiiri tercih eder. Büyük Macar doğu bilimcisi İ. Goldseher'in de çok haklı olarak belirttiği gibi bu yalınlık ve doğallık tamamıyla görece durumlardır. İbn Hazm itibari yöntemlerden bütünüyle kendini sıyıramayacak kadar Arap şiir sanatının kurallarına bağlıdır. En azından Batılıların gözünde bu itibari yöntemler duyguların parlak bir belagat ifadesi altında fakat korkunç derecede soğuk ve sert bir biçimde anlatılmasından doğan kendiliğindenliği ve doğallığı yok eder. Böylece Tavkül Hamame bize sunduğu şiirlerin kalitesi itibariyle değerlendirilecek bir eser değil de daha çok düz yazılarında dikkatimizi çekmeye layık bir yapıt, belki de bir başyapıt olarak karşımızda duruyor. İşte gerçekten yazarın hemen her sayfada gösterdiği en ince psikolojik değerlendirmeleri ve şaşmaz gözlemleri bu düz yazılar yansıtmaktadır. Böyle soyut bir konuyu işleyen eseri en uygun yerinde süsleyen ve okuyucuyu son derece eğlendiren öykülerin başarılı seçimini de gene bu düz yazılar sağlamaktadır. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, sayı 11-12. 5. ayrımın sonu sayfa 55.